Ayrım 37.
Sayfa 412. Mehmet Ali'nin bu iki kişiliğinde de ortak nokta galiba övünme arzusu. En küçük fırsattan bile kendine pay çıkarmaya bayılıyor. Eskiden de böyleydi. Babasının lacivert ceketini giyip bana gösteriş yapmaya gelişi sık sık aklıma düşüyor. Ne günlerdi. İki kişilik durgunluk, coşku, sevgi, tartışma, şu bu. Hepsi iyi güzel, kabulümdür ama eksik bir şey var. Eksikliğini duyuyorum, şiddetle duyuyorum, ne olduğunu kestiremiyorum. Sevişmiyoruz, çünkü buna hiç imkan olmadığını anladık. Çıplak vücudu vücuduma değer değmez, elimde olmadan deli çığlıklar atmaya başlıyorum. Sonra kusma faslı başlıyor. O, uzaktan en yumuşak sesiyle beni teselli ediyor. Günün birinde bu halin geçeceğini söylüyor. Geceleri yatakta mümkün olduğu kadar ondan uzakta yatmaya çalışırken, eksikliğin acaba bedeni sevişme mi olduğunu düşündüm. Bir hayli düşündüm ki, hayır. Her şeye rağmen aramızda içtenlik yok. Eksik olan samimiyettir, teslimiyettir. Bu sebepten bütünleşme de yok. O kendi dünyasında, ben kendi dünyamda, en beteri ise birbirimizi kollamamız, açık vermemeye çalışırken karşımızdakinin açığını yakalamak isteyişimiz. O zaman kendimi bir yolda yürüyor sanıyorum, bastığım her taş kor kesilmiş kömürdür. Günler, aylar geçti. Kursu başarıyla tamamladım. Bu konuda çok yetenekli olduğumu söylediler. Tıp kitapları arandım, kendimi daha iyi yetiştirmek için. Mehmet Ali çok hırslı olduğumu söyledi. Bir türlü elimdekilerle yetinmeyip daha fazlasına göz dikiyormuşum. Oysa ben pek de şuurunda olmadan işin bizden bir hareket başlarsa yaralılara her bakımdan faydalı olabilmek için kendimi yetiştirmek istiyordum. Karlar eriyince dedemin yara otu diye bahsettiği kenarları tırtıllı yaprağı da aramak niyetindeydim. Evimize bir hayli çeki düzen verdim. Küçük, temiz, sevimli. Mehmet Ali mal almaya gittiği zaman bazı geceler dönmüyor. Kadınlar misafir geliyorlar. Yavaştan yavaştan alıştılar bana. Pek çok soruları vardı. Beni kollayarak, dikkat ederek sordular. İçlerinden birinin casus olabileceğini düşündüğüm halde doğru cevaplar verdim. Tabii bazı şeyleri kendime saklayarak. Kadınların dostluğunu kazanmak istiyorum. Başka türlü teşkilattan biriyle nasıl temas kurabilirim? Sevdiler beni, güvenlerini kazandım. Hastalandıkları zaman hemşireye gitmektense beni çağırmayı tercih ediyorlar. Yavaş yavaş gençlerle de ahbaplık kurdum. Bu sefer dikkatliyim. Bizimkilerden çok Bulgar gençleriyle gülüp söyleşiyorum. Birkaç oyun, şiir, marş derken baktım okul öğrencileri yavaş yavaş çevremi sarmaya başladı. İçinden çıkamadıkları dersleri bana soruyorlar. Hala ortaokulda öğrendiklerimi hatırlayabilmek ne nimet. Hele matematiği hiç unutmamışım. Bulgarından, Türkünden birçok çocuğa yardımcı oldum. Bu çabalarıma Mehmet Ali karışacak sanıyordum. En azından üzerimize şüphe çekmememizi isteyebilirdi. Baktım, hiç oralı değil. Hatta beni teşvik etmekte. Niçin arada sırada kolektife uğramıyormuşum falan. Ve dikkatli olmam, tedbirli davranmam gerektiği hakkında tek laf etmedi. Acaba nasıl olsa tedbirli davranacağımı mı sanıyor yoksa bekleyip hala neler yapabileceğimi görmek mi istiyor? Bu kuşku içimi kemirmekte. Kolektif çalışmalarına devam etmeye başladım. Herhangi bir şüpheye meydan vermemek için hiç kimseyle tek tek ilişki kurmuyorum. Hep grup içindeyim ve grupta Türk, Bulgar çocukları, gençleri karışık. Yüksek sesle konuşmaya bilhassa dikkat ediyorum. Bir akşam Mehmet Ali, "Biliyor musun?" dedi. "Böyle de mutlu olmak mümkünmüş." "Nasıl?" "Bir zamanlar düşündüğümüz gibi, hani ben bırakacaktım tahsili, ikimiz de tarım işçisi olacaktık falan filan. Evimiz, senin ninenin kilimleri, kolektif çalışmalara devam edecekti tabii. Kıt kanaat geçinecektik. Ama ne bileyim işte, mutlu olurduk herhalde. Şu halimize bakıyorum da, hele sana. Evet, sen yine tarım işçisi olmazdın. Herhalde tekezese de şoförlük verirlerdi. Rıza gibi. Kim bilir, belki... Bilmiyorum Mehmet Ali, geçmiş üzerine hayal kurmak zor. O zaman sen buncasına karışmış olmazdın teşkilata. Ne de olsa boş vaktin olmazdı. Kim bilir? Mehmet Ali'nin bana arada sırada teşkilatımız hakkında hiç o değilden soru sorduğu olmuştu. Ben de ona Arif, Fatma ve benden müteşekkil üçlü bir hücrede çalıştığımı ve sadece yasak kitapları okuyup tartıştığımızı söylemiştim. Rıza'nın ne olduğunu bilmediğim için ondan bahsetmemiştim. Ancak Arif'i kimin ihbar ettiğini çok merak ettiğimi defalarca söylediğim olmuştu. Şimdi şu ölçülü gülümsemelerinden birini takındı yüzüne, söylendi. Rıza gibi bir şoförlük ya, Rıza gibi. Ne olmuş Rıza'ya? Ne bileyim. Yani öyle bir söyledin ki sanki onun hakkında pek çok şey biliyormuşsun gibi. Söyle ne olur. Bir hücre düşünüyorum dedi. Sizinki gibi değil, 4 kişilik. Üyelerden ikisi kız, ikisi erkektir. Ancak erkeklerin biri hareketin eski lideridir. Diğeri sonradan gelmiş. Fakat kendisinde doğuştan vardır bir takım özellikler. Liderlik vasfı, akıllı bir kafa falan. Sözünü kesmek istemiyordum. Yumruklarımı sıktığımı, tırnaklarımın avucuma battığını hissettim. Ağzımdan tek söz çıkmadı. Evet, böyle bir hücre yeni gelen eskisinin elinden alır liderliği. Zorla falan değil. Çok tabii bir gelişmedir bu. Beni işitiyor musun İlay? Neden yüzün sarardı? Seni çok iyi işitiyorum Mehmet Ali dedim. Devam et. Evet, ne diyordum? Bu 4 kişilik hücrede çatışma vardır. 2 erkek arasında. Biri lider olanı uzun bir süre koymuştur önlerine. Teşkilat üyelerinin önce bilgice yetişmelerini şart koymuştur. Her üyenin kendi özüne inanmasını, varlığına saygı duymasını ister önce. O lidere göre böyle kişilerden kurulmuş bir teşkilatın başaramayacağı iş yoktur. Çünkü bu kişiler kafaca hür oldukları için gerçek hürriyetin değerini ve ona ulaşmanın yollarını bileceklerdir. Diğeri ise eski lider. Daha çok heyecanlarıyla yaşayan bir kimsedir. İleri görüşlü değildir. Günlük olaylar, patlamalar peşindedir. Devamlı hadise çıksın, insanlar telef olsun ister. Aklınca bu telef olan insanlar, gelecek nesle hürriyetin önemini kavratacaklardır. Ne garip bir hücre değil mi? Kızlar ise, biri kayıtsız şartsız lidere bağlıdır. Belki de aşıktır ona. Öbürü ise tartışmaktan çekinmez. Tartışır, bağırır, çağırır fakat sonunda liderin dediğini kabul eder. Tırnaklarım avcumu kanatacak gibi acıtmaya başladı. Çenem kilitlendi. Ne soluk ne ses benden. Onun sigara çıkarıp, elinde yumuşatıp yakmasını seyrettim. Birkaç nefes çekti. Evet İlay dedi. Sen de düşün bakalım. Böyle bir hücreyi, ne de olsa çalıştın, tecrüben var. O ateşli eski lider, hep patlama ve olay isteyen, şehitlerin gelecek nesillere büyük örnek teşkil ettiklerine inanan, yeni liderin çok sevildiğini bilen ve ne de olsa insandır ve bir kıskançlık vardır içinde yenisine karşı. Bir taşla 2 kuş vurmak diye bir tabir ve hayır, hayır, hayır. Böyle söylendim mi yoksa içimden mi tekrarladım bilemiyorum. Mehmet Ali'nin yüzündeki tebessüm tek milim oynamamıştı. Onu görüyordum. Hücrenin bulunduğu köyde sıkı tedbirler alınacağı söylentisi duyulmuştur. Eski lider harekete başlama zamanı diye ümit eder, oysa yeni lider bir kısa süre daha bekleyip şu sıkı tedbirlere halkın göstereceği tepkiyi ölçmek istemektedir. Tartışırlar. Şöyle düşünebiliriz. Eskisi yenisine, sen gelmeseydin ben başlatırdım işi, sen geldin ve yerimi aldın, şimdi sana uymak zorunda değilim diye bağırır. Yenisi o ciddi suratıyla, evet geldim der, beni dinlemek zorundasınız. Ve böylece İlay, o eskisi gider, o köyün müfreze başkanına bazı küçük itiraflarda bulunur ve yeni lideri tam suçlar. Mehmet Ali'nin üstüne atıldığımı, yumruklarımı deli gibi göğsüne indirdiğimi hatırlıyorum. Hayır, yalan, yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun, olamaz. Rıza yapamaz böyle bir şey. Hain değildir o. Sen yalan söylüyorsun. Beni büsbütün çıldırtmak için söylüyorsun. Hayır, yalan, yalan söylediğini itiraf et. Yalan de, söyle. Galiba bir süre göğsünü yumruklamama müsaade etti. Sonra sıkı sıkı sarıldı bana. Yavrucuğum dedi, Ak çiçeğim, bir tanem bilmezdim bu kadar üzüleceğini, tahmin edemezdim. Beni yatağa yatırdı, su içirdi, alnımı bileklerime ovdu. Başımda sessizce oturup hıçkırıklarımın dinmesini bekledi. Zavallı küçük kadın, seni ne kadar üzdüm. Mamafih çok yerinde bir hareketti yaptığım. İyi hesaplamışım. Artık kimseye güvenin kalmayacak. Fakat inan yavrucuğum, seni üzdüm diye ben de üzüldüm. Nihayet başımı kaldırdım. Yalan söyledin değil mi Mehmet Ali? Tepkimi ölçmek istedin dedim. Öylesine yalvarıyordum ki sesimle yüzünden bir sürü anlam geçti. Peki dedi, yalan söyledim. Hem ben ne bilebilirim? Doğru ya sen ne bilebilirsin? Ve dörtlü hücre. İkisi erkek, ikisi kadın ve eski lider, yeni lider ve kadınların birinin kayıtsız şartsız teslimiyeti ve öbürünün tartışmaları. Hayır, hayır, ne bilebilir Mehmet Ali? Bilemedim, inledim, hiç düşünemedim. Onca kişiyi geçirdim aklımdan da, bizim Rıza. Ha? Yok, olamaz Mehmet Ali, olabilmez. Herhalde yanıldım İlay. Beni yatırdığı gibi öyle kımıldamadan yatıyordum. Gözyaşları yanaklarımdan boynuma süzülüp duruyordu. Arif diyordu ki, bakın çocuklar, katıksız Türk olduğumuz şuradan belli ki, burada kaç kişiyiz, birbirimizle tam anlaşamıyoruz. Evet diyorum, tarih boyunca nasıl yemişler Türkler birbirlerini, nasıl da tüketmeye çalışmışlar soylarını, tıpkı düşman gibi. Dış düşmanın bir iki dürtüklemesi kafi. Düşman içimizde. Düşünsenize 16 imparatorluk ve irili ufaklı birçok krallık, devletçik, beylik. Neden tek değil? Aynı ruh, aynı soy, aynı töre, aynı din. Neden tek değil? Birçok sosyal, hatta ekonomik sebepler bulunabilir. Tarih, milletler mücadelesidir. Bunu biliyoruz. Fakat çocuklar, tarihi yapan adamların ruhi durumları çok çok mühim bence. Şu kişi ihtirası, şu kişi kıskançlığı yok mu? Düşman içimizde. Peki şimdi nerede Rıza? Lütfen söyle Mehmet Ali. Bunları bildiğine göre lütfen söyle. Saçlarımı okşuyordu. Yüzünde görmeye alışık olmadığım bir mana belirmişti. Bana merhamet duyuyordu. Bunu anladım. Fakat kızamadım ona. Yalvardım. Lütfen söyle, ne olur söyle. O kadar üzüldün ki akçiçeğim, o kadar üzüldün ki bilemezdim bu olayın seni böyle çarpacağını. Nasıl bu kadar güvenebiliyorsun insanlara? Çok kötü, doğru değil. Rıza nerede şimdi? Konuşmasak olmaz mı? Lütfen. Kendini vurmuş. Hem de of ne kadar aptal bir adammış. Nerede vurmuş biliyor musun? Arif'in yanı başında. Onu öyle görünce aklı başına gelmiş galiba. Yahut ne bileyim çıldırmış işte. Zevkten mi, üzüntüden mi bilemem. Çıldırmış, vurmuş kendini. Yahut da inandığı gerçek uğruna. Hani cesetler, gelecek kuşaklara örnek. İbret bir şeyler olurmuş ya. Belki de bu yüzden vurdu kendini. Hemen öldüğü için sebebi anlaşılmamış. Ben bayıldıktan sonra. Sen görmediğine göre öyle olmalı. Zaten ilk büyük tepki senden gelmiş. Belki o tepkiyi göstermeseydin, dikkat etseydin bu işler gelmezdi başına. Rıza senden bahsetmemiş çünkü. Keşke sadece benden bahsetmiş olsaydı. Hayvan, hayvan, hayvan. Fatma, Melis'e bıçakla saldırmış. Biliyorum. Arif derdi ki bize, birden karşılaştığınız beklenmedik olaylarda soğukkanlı hareket edin. Çünkü o olay size hazırlanmış bir tuzak olabilir. Ah bu çok doğru bir laf işte. Arif'in cesedini öyle meydana bırakıvermeleri sadece teşkilatın diğer adamlarını keşfedebilmek içinmiş. Bir hayli başarılı olmuşlar. Ya küçük Mehmet, yavrum, evladım, göndermedim seni kampa. Ona soramıyorum bir ümit. Belki keşfetmemişlerdir. Çok zayıf bir ümit ama sormayacağım. Peki sen bütün bunları nereden öğrendin Mehmet Ali? Sorgum sırasında tabii. Yahu sorguya çekilene, bunca şey anlatılmaz. Kaç sorgu geçti başımdan? Ne demek, benden şüphe mi ediyorsun? Rıza'ya inan, benden kuşkulan. Ne güzel. Bak canım, bazı tuzaklar vardır. İnsanın önüne ceset atarlar. Bazı tuzaklar vardır, insana pek çok şey anlatırlar. Haklısın bir tanem, affet beni. Senden şüphelenmiyorum fakat anlamak istiyorum. Neyi? Bilemiyorum. Kafamın almadığı birçok şey var. Birçok şey. Hayvan, Rıza hayvan. Of, her şeyi karıştırmaya başladım yine. Mehmet Ali, sarıl bana. Daha sıkı. Korkuyorum. Beynim kaymaya başladı yine. Yıldızlar görüyorum. Mehmet Ali, sarıl bana, sarıl bana. Birkaç gün geçti aradan. Rıza'nın bahsine dönmedik. Unutmama imkan yoktu. Tam yüreğimin ortasına açılmış. Kokuşmuş, kurtlanmış bir yara gibiydi mesele. Hissediyordum. Ömrüm boyu onunla beraber yaşayacaktım. Bir akşam Mehmet Ali huzursuzluğundan söz açtı. Kimselere güvenemediğinden, şu rezil düzenden, yaşadığımız sıçan deliğinden, benim çalışma mecburiyetinde oluşumdan dem vurdu. Oysa evimin kadını olmalıymışım yalnız. Ona hem evimi hem işimi bir arada yürütebildiğimi söyledim. Çalışmayı sevdiğimi anlattım. Ama şu Allah'ın belası düzende mecbursun çalışmaya. Yani mecbur olmak kötü. Yoksa istediğini yapabilsen sorun değil. Sendeki bir değişiklikte şu Türkiye'deki yeni kelimeleri kullanman. Ben mi? Yok canım. Belki okuduğum bazı kitaplardan kalmış aklımda. Neyse. Belki. Evet, niçin olmasın İlay? Alışalım bu kelimelere. Ne lüzumu var? Çünkü biliyorsun bir çözüm arıyorum. Evet. Niçin Türkiye'ye kaçmak olmasın bu çözüm? Çok şaşırdım. Ben sanıyordum ki dedim. Sen, yani senin gayen buradaki en iyi seviyeyi tutturabilmekti. İlgin yoktu ki Türklükle, Türkiye ile. Ama tutturamadım işte. İstemiyorum artık bu düzende yaşamayı. Değiştirmem lazım. Onun için de Türkiye'ye kaçmayı tasarlıyorsun. Tasarı değil, bir fikir işte. Bir fikir. Benim hiç aklıma gelmedi böyle bir fikir, dedim içtenlikle. Hiç gelmedi. Bu toprak bizim çünkü. Anadolu ise, ne bileyim, hem şikayetim sadece bu Marksist nizamdansa Anadolu'da kaynamaktaymış. Yani bilhassa gençler ve öğretim üyeleri arasında yaygınmış Marksizm. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş olmayasın. Yine kendisininkinin sadece bir fikir olduğunu tekrarladı. Düşünüyormuş üzerinde. Ben de düşünmeliymişim. Beraberce bir karara varabilmeliymişiz. Türkiye'de ise paşalar bir muhtıra verip hükümeti düşürmüşler. Pek çok komünisti hapsetmişler. Yani orada eylem ertelenmiş. Ben insanlara güvenmek istiyorum, diyor Mehmet Ali. İhtiyacım var buna. Gözlenmediğime, takip edilmediğime yahut arkadan hançerlenmeyeceğime emin olmak isterim. Düşünsene ne kadar inanmıştınız Rıza'ya. Hiç aklına gelir miydi Arif'in? Son cümlesinin üstüne öyle bir bastı ki sanki olayı bana sırf bu cümleyi söylemek için anlatmış gibi geldi. O halde maksat Türkiye'ye kaçmak mı? Niçin? Yine benim kuruntularım, dedim içimden. Zaten o geceden sonra pek açılmadı bu konu. Günler durgun geçiyor. Kış bahara dönmekte. Çocuklarla, gençlerle ilgimi sürdürüyor, ödevlerini yapmalarına yardımcı oluyorum. Benim bu halim Mehmet Ali'ye Han Asparuh Lisesi'ndeki bir hademeyi hatırlattı. Adamcağız çok iyi bir matematik hocasıymış. Türkçe eğitim kesilip de Bulgarca eğitim mecburi olunca adam dile adam akıllı hakim olduğu halde Bulgarca ders vermeyi reddetmiş. Bir zamanlar hoca olduğu okulda hademelik yapmaya başlamış. Ama başı sıkışan çocuklara daima yardım edermiş. Budala diye küçümsüyordu onu Mehmet Ali. Beni de budala bulup bulmadığını sordum. Hayır dedi, sen kendin seçmedin. O seçti. Hademeliği, öğretmenliği tercih etti. Neymiş prensipleri? Vay canım. Kitka'da işçilik eden birçok öğretmen tanıdım. Ama onların durumu da başkaydı. Ya senin gibi kovulmuşlardı, ya iyi Bulgarca kıvıramadıkları için mecburen öğretmenliği bırakıp fabrika işçisi olmuşlardı. Ama Salihov'un durumu başka. Herif sırf Türk çocuklarına yapılacak Bulgarca eğitime karşı olduğu için sırf bunun için boş vermiş öğretmenliğe. Yakmış başını. Anlayabiliyorum Salihov'u, dedim. Tartışmak istemedi herhalde. Çocukların biri için hazırladığım tahrir ödevini görmek istedi. Uzattım. Okurken dikkat ediyorum, kızarıyor. Diliyle cık cık yapıyor. Başını sallayıp duruyordu. İçimden gülmek geldi. Fakat gülmedim. Bu tahrir iki anlamlı. Propagandanın içine karşı propagandayı ustaca yerleştirmişsin. Öğretmen senin yazacağını biliyor muydu acaba? Hayır, çocuk bilhassa gizli kalmasını rica etti. Arkadaşları da bilmiyorlar. Eğer birinci olursa şu tahrirle, komsomol toplantısında okuyacakmış. Aha, şimdi daha iyi anladım. Sadece bir öğretmen için değil, bir sürü dinleyici için hazırlanmış bir konuşma bu. Onun için pek dikkat etmişsin. Karşı propagandadan ne kastettiğini anlamadım. İçimden geldiği gibi yazdım. Mahsurlu yerleri varsa göster, düzelteyim. Evet, lütfen düzelt. Ben sana göstereyim. Bir kaynak kitap vereyim. Oku bak. Yanından hiç ayırmadığı, benim önümde kapağını pek açmadığı kara el çantasının içinden bir tutam broşür çıkardı. Birini ayırıp uzattı. Bakar bakmaz hayret ettim. Ama bu Türkçe, ne olmuş? Türkler için hazırlanmış. Şöyle bir karıştırdım. Şu Türkiye'de moda olan acayip kelimelerle yazılmış. İlk tenkidimi söyleyeyim dedim. Burada kimse şu kelimeleri anlamaz. Olanak, bilimsel, imge, devinim. Allah Allah, devinim. Lütfen önce baştan sona okur musun? Bilmediğin kelimeleri sor, açıklayayım. Kendini pek sıkıp nazik olmaya çalıştığı belliydi. Hemen sesimi kesip okumaya başladım. Odanın içinde dört dönüyor, başımın üzerinden hangi sayfaya geldiğime bakıyordu. Birçok defa anlamadığım kelimelerin manasını sordum. Hemen cevap verdi. Kuzum Mehmet Ali, yoksa sen mi yazdın bu broşürü? Hayır, sadece beğendim. Oku, haydi. Nihayet bitirdim. Önümde durup sordu. Nasıl? Bak dedim, önce ilk tenkidimi tekrarlarım. Türkiye'de hangi sapıklığa hizmet ettiğini bilmediğim bu dilin burada Türkçe diye yayılmasını sağlamak hatalı. Bak, adamı Bulgarca konuşmaya mecbur etmek bile bunca zararlı değil. Çünkü hiç olmazsa Bulgarca'nın düşmanın dili olduğunu biliyor. Oysa bu garip dile Türkçe deniyor. Dost biri, dost ne demek? Akraba, ana dil. Allah kahretsin, yine düşman içimizde. Peki, peki canım, dilin dışında tenkitlerin nedir? Dedi sabırla. Sigarasını yaktı, ayakta bekledi. İyi ki sen yazmadın bir tanem, pek budalaca çünkü. Hemen sigarasını bastırdı tablaya. Bana arkasını döndü. Masanın üstünde bir şeyler araştırıyordu. Yine de sesinin sinirini bastıramadı. Neden lütfen tenkitlerini esirgeme? Canım dedim. Ay'a giden teknik, ilerleyen ilim bile bazı olayların karşısında aciz kaldığını itiraf ederken, bütün soruların cevabını Marksizm'de bulmak, bütün bunlar olayların izahında tek bir temel bulup, onun adına da iktisat demek, o elbette gülünç ve saçma. Kime ne anlatıyorsun kuzum? Bunları beynini teslime hazır, insan olmanın sorumluluğundan kaçan tembel kafalar yutar. Vaat edilen cennete ise biz, Allah kelamı olduğu zaman inanırız. Marx, komünist cemiyetten bahsettiği zaman değil. Öbürleri de İsa'ya bakarlar. Sevgili Anna, nerelerde acaba şimdi? Evet, tenkitlerini esirgeme dedin, söyledim. Hem galiba ne, biliyor musun Mehmet Ali? Şimdi kendini Marksist zanneden, Marksizme inananlar hep sosyalist ülkelerin dışında kaldılar. Şu demir perde dedikleri sınırın dışında onlar, içinde değil. Burada kim, ne kadar inanmakta? Samimiyetle diyorum, sen de gördün. Herkes kendi öz canı için bir çıkar peşinde. Bizzat başından geçti canım. Sen de istedin, kullanmak istedin partiyi. Evet haklısın, dedi. Sesi pek zayıf çıkmıştı.